بالعلم أخي فهو درب بهل به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.
سل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. Kardeşler, cihat fıkhında şöyle bir konu var. جواز تبييت الكفار ورمي بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ضررهم تبعا. Şimdi bazen mesela kardeşler atış yapıyorlar ve bu atışlar düşmanı ne yapıyor? Düşmanı isabet ederken kadınlarına ve çocuklarına da isabet ediyor. Böyle bir şey, yani bunun hükmü nedir? Bir hadis var. Sa'b ibn-i Cüsame rivayet ediyor. Aleyhisselatü vesselam'a soruldu. An ehli d-dari minel müşrikine yubeyyetune feyusibune min nisaim ve zararihim fekalehum minhum. Müşriklere saldırı yapıldığı zaman bazen gece vakti saldırı yapılıyor ve istemeden, yani kasıt olmadan erkeklerini öldürürken kadınlarına ve çocuklarına da isabet ediyorlar. Onlar da öldürülüyor. Bunun hükmü nedir diye sordukları zaman Aleyhisselatü Vesselam hum minhum demiştir. Onlar da onlardandır. Yani aynı hükmü alırlar. Dünyada aynı hükmü alırlar. Normalde çocuk nedir? Masumdur. Değil mi? Yani günah yazılmaz o kimseye. Ama anne babasına tabi olduğu için babaları öldürüldüğü vakit, bir de savaş hali, yani bunu ayırt edemezsin bazen. Özellikle bu gece saldırıları olduğu vakit ayırt edemezsin. Dolayısıyla babaları öldürülürken hanımları ve çocuklarına da isabet ettiği zaman kasıt olmadan, bunda bir günahımız yok. Ama sadece onların kadınlarını ve çocuklarını kast ederek öldürmemiz normalde nehyedilmiş. Aleyhisselatü vesselam kadınların, çocukların öldürülmesini, çok yaşlı olan, savaşmayan, o derecede pir-i fani dedikleri o kimseler ya da işte ibadete çekilmiş olan şeyler var, rahipler var. Onlar mesela, yani savaşla alakası olmayan kimseler normalde öldürülmez. Ama hata yoluyla veyahut da başka çare olmayınca, yani diyarlarını bombaladığımız zaman onlar bizim diyarımızı bombalıyorlar, biz de onların diyarlarını bombalıyoruz. Kadın ve çocuklarına isabet etti mi o zaman bunda bir beis olmuyor. Ya da şu şekilde olabilir, kısas yoluyla eğer onlar mesela kadınlarımızdan 5 tane kadın öldürürlerse biz de onların kadınlarından 5 tane öldürebiliriz. 100 çocuk öldürdülerse bizden onlardan 100 çocuk öldürebiliyoruz. Yani kısas yoluyla o şekilde olur ama öbür türlü direkt, yani kadın çocukları vurulmaz. Demek ki buna binaen günümüzde biz mesela bunların kamplarına atarsak, subaylarının olduğu yer, orada da kadınları ve çocukları varsa, bunlara isabet ediyorsa, burada herhangi bir şeyimiz yok. Yani bizim bir günahımız yok. Çünkü onlar onlardadır. Hem bu şeye binaen, bu hadise binaen, aynı zamanda kısas yoluyla bunlar, yani Müslümanların kadınlarını ve çocuklarını da öldürüyorlar. Öldürdükleri kadar bizim de hakkımız doğuyor. İmam Ahmed'e soruyorlar bunun hükmüyle ilgili, yani gece baskınlarında kadınları ve çocukları isabet ediyor. Bununla ilgili ne dersin? O da diyor ki bu konuda herhangi bir ihtilaf bilmiyoruz diyor. Yani ulema arasında hayır, caiz değildir şeklinde herhangi bir ihtilaf duymadık diyor. Ve diyor zaten Rumların da hep gece baskını değil midir diyor. Demek ki onun döneminde genelde gece baskınları çok oluyormuş düşmana karşı. Başka bir konu, Allah'ın azabıyla azap edilmez. Nedir bu mesele? Şimdi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadiste bir seriye gönderiyor. Birilerini öldürmek üzere. Ve diyor ki in vecettum fulanen ve fulanen fe ahriquhuma bin nar. Falanı ve falanı bulursanız onları ateşte yakınız diyor. Thumma kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hine eradnel huruç. Ne zaman diyor biz çıkmak istedik. O zaman bize dedi ki inni amartukum en tahriqu fulanen ve fulanen ve innen nara la yuazibu biha illallah. Ve in vecettumuhuma faktuluhuma. Falanı ve falanı bulursanız demiştim ki ateşle yakın ama Allah'ın azabıyla ancak, yani Allah azap eder, başkası azap edemez. Allah'a ait olan bu azapta onları bulursanız öldürün. Tabi bunlar çok kötü suç işlemişler. Aleyhisselatü vesselam ilk etapta yakılmalarını emretmişti. Daha sonra ne aldı? Demek ki vahiy aldı ve değiştirdi hükmü. Dedi ki onları öldürünüz. Buna binaen asıl olan, yani kimsenin yakılmamasıdır. Direkt yani ateş yakıp düşmanı içine atmak normalde nedir? Haramdır. Çünkü Allah'ın azap ettiği bir azaptır. Hayvanları da bu şekilde öldürmek de caiz değildir. Çünkü bu Allah'a ait olan bir azap çeşididir. Zararlı olan hayvanlar dahi olsa akrep, yılan, bunun gibi fare ne varsa ateş yakıp içine atmak caiz değildir. Direkt kafasını artık ezip öldüreceksin. Düşman da böyle. Hazreti Ali döneminde şöyle bir mesele vuku buluyor. Abdullah bin Sebe adında bir Yahudi asıllı bir adam. O çok şey yapıyor. Aslen yani fitneleri ortaya çıkaran Hazreti Osman döneminde. Sonra Şiilerin Sünnilerden ayrılmalarının da sebebiyet veren adam Abdullah bin Sebe adında birisidir. Bu zındık bir müddet geçiyor. Hazreti Ali için şey demeye başlıyor ilk etaplarda. Yani hilafete layık olan oydu, imamete layık olan odur din imametinde. Hem halifelik hem de din imametinde o ve soyu, ondan gelecek olan soyu 12 imam meselesini o çıkarıyor. Daha da meseleyi ileri götürerek diyor ki haşa Hazreti Ali ilahtır diyor. Allah-u Teala onun cismine sirayet etmiştir haşa. Bunun tabi etbaı oluyor. Hazreti Ali bunu öldürtmek istiyor fakat bu kaçıyor. Ama ona tabi olanları yakalattırıyor Hazreti Ali. Tövbeye çağırıyor, tövbe etmiyorlar. Hazreti Ali bunlara çok kızdığı için haşa ilah diyorlar ona. Ateş yaktırıp onları ateşin içine atıyor. Ateşte öldürüyor onları. Yine de şeylerinden dönmüyorlar. Dinlerinden dönmüyorlar. Hatta ateşe atacağı zaman diyorlar ki Allah-u Teala ilah olan ateşte yakar. Demek ki gerçekten desen de ilahsın. O yüzden bu şekilde ateşte yakıyorsun. Haşa. Küfürleri ne yapıyor? Daha da artıyor. Abdullah bin Abbas onun bu fiilini duyunca diyor ben olsaydım böyle yapmazdım diyor. Çünkü ateşle diyor ancak Allah azap eder diyor. Allah'ın azabıdır. Yani vallahu alem orada Hazreti Ali'nin belki içtihadi bir hatası yani bu hadisten yani hadisi bilmediği için Allahu alem içtihadi bir hatasıydı. Şiddetli bir ceza vermek istediği o şekilde yaktığı rivayet olunur. Peki günümüzde mesela bazı bombalarda ateş oluyor. Patladığı zaman ateş çıkıyor ve yakıyor. Bu şeyin içine girer mi? Abdullah Azam Rahimallah diyor girmez. Çünkü bu farklı bir şeydir. Asıl olan bombanın yani o basıncıyla, şarapneliyle öldürmesidir. Ama tebaen yani buna bağlı olarak bazen ateş de çıkıyor. O şekilde de öldürüyor. Bunda bir mesuliyet yoktur. Yani asıl olan direkt kasıt alıp yakmak değil. Yani o şekilde bombanın çıkardığı ateş konusunda bize bir mesuliyet yoktur. Ya da bazen şöyle oluyor. Bazı eskiden yaparlarmış. Bazı kaleleri fethetmek istedikleri zaman açamıyorlar. Ateş kütlesi atıyorlarmış. O hem düştüğü yeri yaksın hem de isabet ettiği zaman o şekilde öldürsün diye. Bu gibi ihtiyaçlar olduğu zaman ateş kütlelerinin atılması, işte ateşli bombalar içinde mesela ateşin de çıktığı veyahut da ateşin lavının çıktığı gibi bombalarda bir beis yok. Ama bu hüküm direkt adamı yakalamışız, öldüreceğimiz zaman ateş yakıp içinde öldürüyoruz. Bu da caiz değil ancak hangi şartlarda? Kısas yoluyla. Onlar bizde mesela 5 kişiyi yakarak öldürdüler. Kısas yoluyla biz de bu şekilde öldürebiliyoruz yani. Ama onun haricinde olmaz yani. Ama yine de tabii kısas yoluyla onu yapmasak bu daha da nedir doğrudur bizim için. Yani normal öldürülür. Çünkü onların her yaptığı yani kötü fiili direkt bizim de yapmamız bu esas değildir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذِّبْحَ diyor. Öldürdüğün zaman güzellikle öldürün diyor. Kestiğiniz zaman da güzellikle kesin. Hayvan olsun, başka türlü şey olsun. Asıl olan yani müminin o sıfatları kaybetmemesi. Haddini aşmaması. Mutle denen bir şey var. Yani ölü kimsenin bir yerlerini koparmak, kesmek. Burnunu, gözünü çıkarmak. Ayağını, bacağını koparmak, kafasını koparmak. Asıl olan bu ne? Caiz değildir. Ama bazı durumlar icap edince o da kısas yoluyla veyahut da işte belki karşı tarafı daha bir korkutma amacıyla ne olur o zaman? Boğazı kesilerek öldürülür. Kafası gövdesinden ayrılır. Ama bunlar sadece ihtiyaç hallerinde bir de sınırlı şeyler. Hani bu noktada iyice serbestiz noktada böyle deyip açılmamak gerekiyor. Çünkü hem şer'i açıdan sakıncalara düşeriz hem de Müslümanın sümati yani onun hakkında çok kötü şey yapılıyor. Reklam yapılıyor. Müslümanlar sürekli karalanıyor o şeylerle. O çekilen görüntülerle. Evet başka bir konu düşmandan kaçmanın hükmü nedir? Düşmanın karşısında kaçabilir mi bir Müslüman? Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِيَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ Kim diyor düşmana karşı sırtını çevirir ve kaçarsa Ancak iki hal tabii müstesna sayıyor. Bir daha dönmek üzere. Yani taktik icabı kastediliyor. Yani başka bir yere sapmak için ya da başka bir gruba katılmak için bunun haricinde kim sırtını çevirir ve kaçarsa diyor. Fakat ba'a bi gadabi minallah. Allah'tan gazap ile geri döner diyor. O savaştan Allah'ın gazabını kazanmış bir şekilde Allah ona ne yapıyor? Çok kızıyor. Gazap ediyor. O şekilde dönüyor. Ve me'vahu cehennem. Ve onun yeri de cehennemdir diyor. Savaştan kaçan. Ve bi'sel masir, gideceği yer ne kadar kötüdür. Dolayısıyla buna binaen alimler demişler. Düşmanın karşısından kaçmak nedir? Büyük günahlardandır. Kişiyi helak edici, yani azaba sürükleyici olan büyük günahlardan sayılıyor. Hatta bu konuyla ilgili yine bir hadis var. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, اِجْتَنِبُ السَّبْعَ الْمُب۪يقَاتِ, yedi helak edici büyük günahtan sakınınız diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ne diyor bunlarda sayarken? قَالُوا وَمَا هُنَّ يَا رَسُولُ اللّٰهِ, nedir ey Allah'ın Resulü bu yedi helak edici büyük günah? Dedi ki, اَشْشِرْكُ بِاللّٰهِ, Allah'a şirk koşmak. وَالسِّحِرْ, sihir yapmak büyük günahlardandır. وَقَتْلُ النَّفْسِ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ, haksız yere Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmek. Yani bir Müslümanı ya da kafir, mesela sulh içerisinde olduğumuz bir kafiri öldürmek de büyük günahlardan sayılıyor. Bu üç. وَاَكْلُ الرِّبَى, faiz yemek. وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, yetim malı yemek. Beş oldu. وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ, savaş gününde sırtını çevirip kaçmak. Bu da büyük günahlardan. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ, bir de zinadan gafil, yani aslen kendisi ahlaklı, iffetli olan kadınlara iftira atmak. Zina iftirası. Falan kadın, işte şurada gördüm, şöyledir kadın, haşa, yani onun hakkında fahişe vesaire gibi şeyler söylemek, bu insanı helak edici büyük günahlardandır. Burada düşmandan kaçmayı da Aleyhisselatü Vesselam ne saymış? Helak edici büyük günahlardan. Buna binaen alimler demişlerdir ki, kişi aslen düşmanın karşısında kaçamaz. Yani asıl olan sebat göstermesidir. يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِذَّ لَقِيْتُمْ فِيَةً, bir grupla karşılaştığınız zaman, فَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا, اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً فَثْبُتُوا وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا, yani sebat gösterin, kaçmayın, sarsılmayın, bir de Allah'ı çokça anınız ki لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, umulur ki felaha ulaşırsınız. Asıl olan demek sebat göstermek, Allah-u Teala'yı çokça anmak ta ki Allah zafer versin. Ancak bazı haller var, bunlardan müstesnadır, kişi kaçabilir. Bunlar nedir? Ayette de geçtiği gibi مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ, yani taktik amacı, kişi saldırır sonra kaçar. Aslında taktik. Sonra dolanır, bir daha saldırır. Sonra bir daha kaçar. O şekilde taktik icabı eski savaşlarda olurdu. Günümüzde de gerilla savaşında bu şekilde oluyor. Vuruyoruz, çekiliyoruz. Vuruyoruz, çekiliyoruz. Kaçıyoruz. Bu şekilde caizdir. Ya da savaş esnasında mesela bir taktik de neymiş? Bir grup önden gider. Düşmana saldırırlar. Sonra taktik icabı kaçarlar. Sanki kaçıyormuş gibi yaparlar. Tabi ordu ne yapar? Bunları takip eder. Peşlerinden koşarlar. İki tarafta kemine yatmış olan askerler onları bekliyor. Gelip aralarına girdikten sonra bu sefer her taraftan ateş edilmeye başlıyor. Sonra bu kaçan grup da geri dönüp önden de saldırmaya başlayınca o şekilde imha etme şeyi varmış, taktiği. Böyle bir taktik, savaş taktiği, bu nedir? Müstesnadır. Ya da bir yerde çok zayıflık oldu. Orada belli ki yok olacağız. Oradan çekilip başka bir gruba katılmak. Ya da maslahat öyle gerektiriyor. Öbür taraftaki kardeşlere katıldığımız zaman ne yapabiliriz? Yani daha fazla kayıp verdirebiliriz şeklinde böyle savaş taktiği. Bunlar caizdir ama onun haricinde kaçmak caiz değil. Bir de başka bir hüküm, eğer düşman çok fazla olursa, tabii ne kadar fazla olursa, daha önce İslam'ın ilk başlarında Allah-u Teala bir sahabeye karşı 10 müşrik ile karşı karşıya geldiği zaman savaşmasını emretmişti. فَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ سَابِرَةٌ يَغْلِبُ أَلْفًا بِإِذْنِ اللّٰهِ diyor bir ayette. Sizden 100 sabırlı olursa 1000 kişiyi Allah'ın izniyle yener diyor. İlk etaplarda, İslam'ın ilk başında, yani 100 kişi oldu mu İslam ordusu, karşıda 1000 kişi oldu mu Allah'ın izniyle o 100 kişi 1000 kişiyi hezimete uğratır. Ve 1000 kişinin karşısından kaçmak caiz değildi, haramdı. Mecbur sabredecek. Daha sonra Allah-u Teala ayet indirdi. Enfal 66. الْآنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ, şu an diyor Allah sizden hafifletti diyor. وَعَلِمَ أَنَّ ف۪يكُمْ ضَعْفًا, ve aranızda zayıflık olduğunu da bildi diyor. Zayıf kimseler var diyor. فَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنْ, eğer sizden 100 sabırlı olursa 200 kişiyi yener diyor. وَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَا الصَّابِرِينَ, sizden 1000 sabırlı olursa 2000 kişiyi yener diyor Allah-u Teala sabredenlerle beraberdir. Allah-u Teala bu ümmete rahmet etti ve hafifletti. Yani Allah-u Teala bazı zayıf kimseleri gördü, yaşlı, belki gücü, kuvveti az olan, silahı, imkanı az olan ve belki nedir? İnsanoğlu az olduğu zaman belki daha bir kuvvet gösteriyor. Çok olduğu zaman rehavete düşüyor. Yani nasıl olsa işte var, işte şu bu diye böyle bir rehavet oluyor. Allah-u Teala'nın rahmeti bir kişiye karşı iki kişi şey yapmıştır. Yani karşısında en azından olursa bunun karşısında muhakkak savaşması, kaçmaması gerekiyor. Kaçarsa ne oluyor? Büyük günah işlemiş oluyor. Yani bizim sayımız diyelim ki bir amele gittik 20 kişi. 40 kişi bize saldırdılar. Karşı karşıya göz göğse savaşıyoruz. Bunların karşısından kaçmamız nedir? Büyük günahlardandır. Kaçmamız caiz değildir. Bizim bir katımız daha olunursa. Bizim kadar oldular, bizden az oldular, bizim bir katımız oldular. Bu hallerde kesinlikle nedir? Caiz değildir, büyük günahlardandır. Ama iki katımızdan fazla oldular. 3 kat, 4 kat ve fazla. Bizim sayımız 20, bir bakıyoruz 50 kişi geldiler. Bir bakıyoruz 80, 100, 150, 200 kişi geldiler. O zaman kaçabiliriz. Vur kaç tekniği yapabiliriz. Tabi bu nedir? Ruhsattır. Azimet böyle sabredip, tabi nikaya karşı tarafa zarar vereceksek, sabredersek velev ki hepimiz tükeneceğiz, öleceğiz, bu azimettir, Allah'ın izniyle ecir alırız. Tabi karşı tarafa zarar veriyorsak. Ama hiçbir zararımız yok, sadece tükeniyoruz. Olursa o zaman kaçmamız vacip olur. Çünkü o şekilde de karşılığında tükenmemiz de caiz değil. Yani onlara karşı yok olmamız gerekiyor. Demek ki bu gibi hükümler oldu mu, yani haller oldu mu, o zaman mücahit kaçabilir. Düşman fazla olursa ya da savaş icabı, vur kaç tekniği olursa, günümüzde gerilla savaşı olursa ya da taktik icabı, böyle onları aldatıp çekmek için bir yerlere, bu hallerde kaçılabilir. Onun haricinde kaçmak nedir? Büyük günahlardandır. Bu dediğim gibi göğüs göğüse savaşta. Peki şöyle bir durum olursa, göğüs göğüse savaştayız ama düşmanın helikopteriyle, uçağıyla ne yapıyor? Destek geliyor onlara. Ve bize doğru atıyorlar. Böyle bir hal oldu mu tabii durum ne yapıyor? Değişiyor. Orada o zaman çekilebiliriz, kaçabiliriz. Ama böyle bir durum yoksa, bizim de keleşleri var, onların da keleşleri, bizim de işte RPG var, onların da RPG'si ve bu şekilde hafif silahlarla ne yapıyoruz? Karşılıklı çarpışıyoruz. O zaman bizim iki katımızı geçmezlerse kaçmamız caiz olmuyor. Peki şöyle bir durum olursa, mesela biz bir diyarı koruyoruz. Aileler var, çoluk çocuk ve Müslümanlar, savaşa gidemeyen, hasta, yaralı kardeşlerimiz var ve biz onun önünde savaşıyoruz. Sayı çok fazla, bizden çok daha fazla ve biz belli ki onların karşısında duramayacağız. Yenileceğiz. Ve ne yapıyoruz? Çok fazla olunca sayı çekilebiliyoruz. Ama çekildikten sonra bakıyoruz saldırıyorlar. Kadınlara, çocuklara, oradaki savaşa çıkamayan kardeşlerimize saldırıyorlar. Bu halde kaçabilir miyiz? Bu halde kaçamayız, caiz değil. Bu da haramdır. Velev ki tükensek dahi orada muhakkak ki mücadele vermemiz lazım. Kendi yani toprağımızı korurken, kendi ailelerimizi, orada Müslümanlar varsa, aileler çıkarılamazsa, mecburen sonuna kadar savaşmak zorundayız. Velev ki hepimiz öldürsek dahi. Bunun durumu şeye benziyor. Uhud Savaşı'nda aleyhissalatü vesselam baktı ki eğer müşrikler geri dönecek olurlarsa sayı bakımından fazla Müslümanlardan. 3 katından fazlaydılar. 3000 kişiydiler. Müşriklerin sayısı, Müslümanların sayısı 700'dü. Aleyhissalatü vesselam onlara karşı savaştı. Sonra geri döndüler, pişman oldular. Niye Medine'ye basmadık? Medine'ye doğru harekete geçtiler. Aleyhissalatü vesselam da ne yaptı? Onlara karşı harekete geçti. O halde yani bütün Müslümanlar tükenmiş olsaydı savaşacaktı yani aleyhissalatü vesselam. Çünkü savaşmamış olsa Medine'ye gelip istila edecekler, o zaman Müslüman kadınları öldürecekler, belki tecavüz edecekler, çocuklarını alıp götürecekler köle diye. Böyle bir durum oldu mu o zaman sonuna kadar çarpışmak vacip oluyor. Ama yok, aileler çıkarıldı ve bizim çok daha fazla yani katımız olursa o zaman yani biz de çekilebiliriz, kaçabiliriz. Başka bir konu başı, kişi savaşta yaşamış olduğu olayları anlatabilir mi? Hani şöyle mermi attık, şöyle silahımla şöyle çarpıştım, şöyle kafir öldürdüm, şöyle oldu diye. Evet, anlatabilir. Riyakarlığa düşmemek şartıyla. Riyakarlığa düşmek, gösteriş yapmak, kibirlenmek, gururlanmak, Allah korusun. Bu gibi şeyler olursa caiz değil. Ama onun haricinde bazı yani düşmanın zaafını, kötülüklerini göstermek, İslam izzetini göstermek, başkalarını teşvik etmek gibi oldu mu ne yapılabilir, anlatılabilir. Mesela rivayetlerde geliyor, Buhari'de rivayet geliyor. Talha radıyallahu anhu cennette müjdelenmiş olan o sahabe Uhud gününde yaptığı o kahramanlığı ne yapmış? Anlatmış. Bir rivayet var yine anlatırken diyor ki benden ve Sa'd'dan başka kimse kalmadı diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde çarpışan, onu koruyan. Sahabelerin bir kısmı şehit oldu, bir kısmı kaçıştılar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehit oldu haberi gelince. Tabi böyle bir hata oldu. Kaçıştılar, sonra geri bir daha geldiler. Bir anda dağıldılar o okçuların yerlerini terk etmesi sebebiyle. O zaman Talha radıyallahu anh çok fedakarlıkta bulunuyor. Ve Hazreti Ebubekir diyor ki Uhud savaşı Talha'nın savaşıydı diyor. O kadar fedakarlık yapıyor ki o gün onun kadar yani aleyhissalatü vesselam'ı koruyan, onun kadar göğsünü oklara böyle siper eden, onun önünde böyle kılıçlar kıran böyle bir sahabe görülmemişti. Hatta o savaşta bir eline kılıç darbesi Allah'a geliyor. Ve onun sebebiyle felç oluyor eli. Ölene kadar bir eli felçti Talha radıyallahu anh'ın. Çok kahraman birisiydi. Çok savaşçı. Talha bir de Zübeyr de böyledir. Zübeyr radıyallahu anh'ın cennetle müjdelenmiş. Abdullah bin Zübeyr oğlu hani şey döneminde Abdülmelik İbni Mervan Emeviler döneminde hilafet ilan ediyor. Savaşıyor o zamanki devletle. Yani zulüm var. Bir de hakkıyla tam hilafeti şey yapmıyorlar. O Zübeyr'in oğlu Abdullah ibn Zübeyr o da çok felaket bir savaşçı, babası gibi. Çok kahraman birisi. Hatta Haccac gelip şey yaptığı zaman Mekke'yi muhasara altına aldığı zaman ilk etapta mıncınıkla atıyor. Hani düşmanın şeyidir, taktiğidir. Önce bir yeri döverler toplarla sonra saldırırlar. Haccac da ilk önce mıncınıklarla Mekke'yi şey yapıyor, bombalıyor. Ondan sonra askerleri sokuyor. Abdullah bin Zübeyr öyle bir ibadeti de varmış ki mıncınıklar gelip düştüğü zaman Kabe'nin sağına soluna orada Kabe'de namaz kılarken namazını bozmuyor. Ta bitirene kadar çok da uzun namaz kılıyormuş. Namazını bitirene kadar hiç iltifat bile etmezmiş. Ateş kütleleri gelip yanına düşüyor, sağına soluna düşüyor. Günümüzün şeyini düşünelim. Yani bir yerde namaz kılıyoruz, havanlar düşüyor sağımıza solumuza. Hedef o tarafta ve biz çekilmiyoruz. Yani böyle bir ibadeti, bir namazı vardı. Hatta bir rivayette de bazen o kadar uzun durmuş ki mesela teheccüd namazı gibi veyahut da öbür türlü nafile namazlarda o kadar ayakta durulmuş ki veyahut da oturarak tahiyyatta veya secdede veya rükuta kuşlar gelip otururlarmış. Zannediyor ki kuş ağaç parçası yani hiç hareket etmiyor. Kuş gelip üstünde oturuyormuş. Bir müddet daha hareket edene kadar böyle bir namazı varmış. Burada Talha radıyallahu anh'u savaşta yaşadığını anlatmış. Hazreti Ali radıyallahu anh'u bir ara eve gelirken kılıcı eğilmiş ve hep kanlı olmuş. Hazreti Fatıma'ya demiş al bunu yıka demiş. Bu kılıç içimi serinletti demiş. Bugün o kadar Allah düşmanı kesti ki demiş. Bu kılıcın ayrı bir değeri var. İçimi serinletti. Al şunu yıka daha sonra düzeltecek artık. Yani onunla çok kafir öldürmüş. Bu gibi şeyleri anlatmasında bir beis yok. Yani bir mücahit güzel böyle amellere girdikten sonra ya bu silahın ayrı bir değeri var. Bu silahla çok kafir öldürdüm elhamdülillah şeklinde hem başkalarına teşvik, cesaret vermek vesaire gibi. Evet başka bir konu hazırlıkla ilgili olarak düşmana karşı hazırlığı Allah-u Teala bize ne yapıyor? Emrediyor bir ayetinde وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ gücünüzün yettiği kadar. Bak burada çok önemli. Onlara hazırlık yapın demiyor Allah-u Teala. وَاَعِدُّ لَهُمْ demiyor مَسْتَطَعْتُمْ gücünüz yettiği kadar. Yani neye gücünüz yetiyorsa. مِنْ قُوَّتِنْ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ besili atlar, kuvvet hazırlayın. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّٰهِ hazırlayacağınız olan kuvvetle, yani gerek insan olarak, mücahit, tabi bedenen kuvvetli olması nedir yine esastır. Başka bir hadiste aleyhissalatü vesselam diyor ki, kuvvetli olan Müslüman, zayıf olan Müslümandan daha hayırlıdır. İkisinde de hayır vardır diyor. Ama kuvvetli olan, zayıf olandan daha nedir Allah katında hayırlıdır. Maddi yönden ve manevi yönden, tabi iman kuvvetliği de çok önemlidir. Birisi vardır ki çok acayip kuvvetlidir. 150 kiloyu belki rahat kaldırıp indiriyor. 200 kiloyu kaldırıp indirebiliyor. Ama kalbi çok zayıftır düşman karşısında. Savaşa girdiği zaman kaçabiliyor. Sebat gösteremiyor. Bu kuvvet işe yaramadı. Demek ki kalp kuvveti de çok önemli. Hem bedenen mücahit kuvvetli olması gerekiyor. Sporla, eğitimle neleri öğrenebiliyorsa. Bir de savaş taktikleri tabii en önemlisi. Nasıl savaşılır? Silahlar nasıl kullanılır? Bunların çok önemli. Daha önemlisi de iman kuvvetidir. Yani öyle bir iman yerleşecek ki kişi ne kadar güçlü olursa olsun eğer düşman karşısında sebat gösteremiyorsa 3 gün 5 gün düşman karşısında sabrettikten sonra 6. günde oradan ayrılıyorsa bu bir işe yaramadı. Ama adam bakıyorsunuz çok zayıftır. İmanı o kadar kuvvetli ki bir bölgeyi 3 ay boyunca ne yapıyor? Savunuyor. Yiyecek bir şey de olmuyor. Bazı mesela yerlerde kardeşlerimiz öyle zorluklar çekiyorlar ki mesela Çeçenistan'da bir Mısırlı anlatıyor. Daha sonra şehit olmuş. Ses kaydını ben dinledim. Bir bölgeyi 6 ay boyunca müdafaa ediyorlar. 6 ay boyunca. Ve sayımız çok azalmıştı diyor. Bir ara diyor neredeyse 7-8 kişi olmuştuk diyor. Bir hattı savunuyorduk diyor. Allah'ın izniyle o hattı geçemediler diyor Ruslar. Sayı yüzlerce kişi var ama korkudan dolayı diyor geçemiyorlardı. Ve yiyecek hiçbir şey kalmadı diyor. Bir ara artık hiçbir şey yani yiyecek falan da bize gelmiyordu. Yiyeceğimiz azalmıştı. Kuru ekmekle işte yetinmeye çalışıyorduk. Hatta yaprak yemeye başladık diyor. Ondan sonra o kardan alıp işte içiyorduk diyor su niyetine. O hendekte diyor namazımız orada. Orada yatıp kalkıyoruz. Tuvaletimiz orası. Oradan ayrılamıyoruz diyor. Uzun bir müddet o hattı ne yapmışlar? Tutmuşlar. Düşmanı geçirtmemişler. O soğukta düşünün yani o soğukta gece vakti oralarda kalıyorlar. Ve sayımız az diyor ama düşman bizi çok fazla zannediyor. Korkudan dolayı orayı geçemediler diyor. Bu tabii neyi işarettir? Bu onların imanının kuvvetli olduğunu gösteriyor. Beden kuvveti bir yere kadardır ama en önemlisi nedir? İman kuvveti. Allah'a olan tevekkülü, sabır, fedakarlık, yakin, şehadet isteği, cennet isteği, sevgisi, ahireti dünyanın önde tutma vesaire gibi cesareti bunlar çok önemli şeyler. Hem Allah'ın düşmanlarını korkutursunuz diyor ve aduvvekum bir de sizin düşmanlarınızı diyor ve aherine min dunihim la ta'lemunhum. Allahu ya'lemuhum. Bir de bunların haricinde diyor sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiği düşmanları da korkutursunuz. Şimdi mücahit güzel eğitimli oldu mu güzel savaştı mı hem savaşçı olan kafirler korkar hem de bizim belki bilmediğimiz örnek veriyorum Kore'deki belki savaşı takip eden, haberleri dinleyen, görüntü gören oradaki kafirler bile korkmaya başlıyorlar. Ya bu Müslümanlar denen insanlar var, mücahitler. Bunlar çok felaket yani savaşçı insanlar. Hiç korkmuyorlar, çok güçlüler. Allah korusun yani buralara gelseler bizi de helak ederler. Aman sakın bunlara çatmayın. Sakın bir yani sorun yapmayın gibi. Her tarafta böyle mücahidin korkusu ne yapar? Yayılır yani. Ve asıl olan da Allah-u Teala'nın ikramıdır. Bu aleyhissalatü vesselam'a bir aylık mesafeden korkuyla aleyhissalatü vesselam'a Allah-u Teala destek vermiş. Bir aylık mesafeden aleyhissalatü vesselam diyor nusirtu birru'bi mesirete şehrin. Bir aylık mesafeden diyor korkuyla desteklendim diyor. Tabi diyorlar niye bir ay söyledi aleyhissalatü vesselam hani 3 ay demedi, 1 sene demedi, ne bileyim 1 hafta demedi. Çünkü diyorlar aleyhissalatü vesselam ile en uzak düşman arasındaki mesafe 1 aydı diyor. Hani daha uzak bir düşman olsaydı ona göre söylerdi. Ama en uzaktaki düşman 1 aylık mesafedeydi. Dolayısıyla en uzak düşmanı bile aleyhissalatü vesselam'dan korkuyordu. Peki diyorlar bu hüküm sadece aleyhissalatü vesselama has olan bir şey mi? Hayır diyorlar. Bu bütün ümmetine de ait olan bir şeydir. Tabi o güzel sıfatlara haiz olursa, imani, yakini durumu, takva durumu güzel olursa o mücahidin. Onlar da çok uzak diyardaki kafirlere korku verirler. Devamında diyor ki وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda neyi infak ediyorsanız gerek cihadın haricinde ve gerek cihad için özellikle de cihad ayetinin akabinde getirince burada cihada da teşvik var. Yani bir mücahit sadece bedenen değil imkan dahilinde imkanı varsa maddi yönden de destek verecek. Örnek veriyorum şimdi bir kişi cihada gitmiştir. Parası olmadığı için Beytulmal'dan maaş alıyor. Ve o şekilde orada geçiniyor, ailesine bakıyor. Bu caizdir inşallah maaş alması. Hatta zengin olsa dahi maaş alması caizdir. O şekilde cihadı inşallah ecrini alır. Öbürü vardır ki der ki mesela benim param var, benim param geliyor mesela. Ve Beytulmal'dan bir kuruş dahi almadan ne yapıyor? Kendi parasıyla geçiniyor. Hatta onun üzerine de ne yapıyor? Beytulmal'a destek veriyor. Mücahit kardeşlerine destek veriyor. Silah alırken, mermi alırken ne yapıyor? Destek veriyor. Bunun ecri çok daha fazla oluyor. Bu yani cihad eden bu kişiyle Beytulmal'dan maaş alıp cihad eden kişi arasında tabii çok fark oluyor. Dolayısıyla bu da nedir? Çok güzel bir ameldir. Allah-u Teala'nın teşvik ettiği bir ameldir. Ve diyor neyi infak ederseniz yuvaffe ileykum. Size muhakkak ki karşılığı verilecektir. Kesinlikle zayi olmaz. Hatta karşılığı verilirken de Allah-u Teala diyor ki o Allah yolunda infak edenlerin misali yedi başaklı bir buğday gibidir diyor. Yani sahibi bir buğday atarken toprağa Allah-u Teala ne yapıyor? Yedi başak veriyor onun karşılığında. Her bir başakta 100 tane var. 700 tane veriyor. Ve ayetin devamında da vallahu yudaifu limen yeşâ. Allah-u Teala dilediğine de kat kat verir. Yani belki mesela o 10 başak olur veyahut da o başakta 100 tane değil de 150 tane olur mesela. Dolayısıyla Allah-u Teala infak edersen diyor 700 misli ve de 700 mislinden fazlasını da Allah-u Teala dilerse veriyor. Yani bu kadar ikramı boldur. İmam Tabari diyor ki buradaki mastata'tum min kuvvetin yani gücünüz yettiği kadar kuvvetten kasıt diyor ma ataktum en ta'udduhu lehum min el alati allati takunu kuvveten lekum aleyhim min es silahi vel khayl. Düşmanla karşılaşırken diyor kullanacağınız gerek atlar olsun gerek silahlar olsun. Tabii günümüzde hem at bazı bölgelerde daha çok işte araçlar yani tanktır ne bileyim araçlardır zırhlı araçlar vesaire imkan olursa. Hatta daha da ileride yani helikopter, uçak vesaire. Bir de silah olarak neye gücünüz yetiyorsa, ne kadarını yapabiliyorsanız diyor o şekilde diyor hazırlık yapmak gerekiyor. Bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor ele innel kuvvete errami. İyi bilin ki diyor kuvvet atıştır diyor. Yani kuvvet en çok atışta toplanmıştır. Atış çok önemlidir. Vurduğun zaman isabet ettirebilme bu çok önemlidir. Dikkatliyseniz de düşmanın şu anda bize karşı en büyük kullandığı silah atıştır. Bu casusiye uçaklarını icat ettiler ve çok nokta atışı yapıyor yani hedefin neredeyse şaşmıyor. Öbür silahları da böyle çok şeydir ince böyle çok yani hassastır hedefe çok güzel gidiyor. Bu işi geliştirmişler yani dünyanın bu Allah-u Teala dünyadaki koyduğu kanunlara sarılmışlar. Biz de ne yapacağız? Biz de bu onlar nasıl çalışıyorsa onlardan daha fazla aslen çalışmamız gerekiyor. Yaptığımız atışların tam isabetli, güzel, başarılı olması için. Ele innel kuvvete errami diyor. Ele innel kuvvete errami, ele innel kuvvete errami. Üç kere tekrar ediyor. İşin ehemmiyetine binaen. Kuvvet diyor atıştadır, kuvvet atıştadır, kuvvet atıştadır. Demek ki atışı öğrenmek nedir? Bize vacip oluyor. Güzel atış yapmak, silahı güzel kullanabilmek bize vacip oluyor. Yoksa o silahın hiçbir ehemmiyeti olmuyor. Ne kadar güzel olursa da. İbn Teymiyye rahmetullahi aleyh diyor ki yecibu istidadu lil cihadi ve bi edadil kuvveti ve ribatil khayli. Cihad için diyor hazırlıkta bulunmak vaciptir diyor. O da kuvvet hazırlayarak maddi manevi ve atlar hazırlayarak fi vakti sukutihi lil aczi. Tabii acziyetten dolayı düştüğü zaman hani cihad bizden düşüyorsa yine o zamanlarda hazırlık yapmamız bize vaciptir. Yani birileri bazı müminler bir yerde dururken ya şu anda bizim savaşacak gücümüz yok. Peki bunun için hazırlığınız var mı? Eğitim alma, fertleri yetiştirme, silah üzerine buna benzer. Yok, o zamanı gelince yapacağız. Günahkar oluyorlar. Yani bir yerde cihat yoksa o zaman cihat için hazırlık yapmak da nedir? Maddi ve manevi vacip oluyor o Müslümanlara. Hem davet götürmek, hem o elemanları yetiştirmek, cihat için hazır askerler kılmak, gerekirse eğitim verdirmek bunlar hepsi vacip oluyor. Yoksa nasıl olsa şimdi gücümüz yok. Cihad bizden kalktı şeklinde böyle olmaz yani. O yüzden diyor vaciptir diyor. Yani düştüğü zaman hazırlık yapmak vaciptir. Çünkü diyor فَاِنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Bir vacip yerine gelirken bir şeye ihtiyaç duyuyorsa duyur o da vacip olur. Şimdi cihad etmemiz vaciptir. Değil mi düşmana karşı? Çünkü topraklarımızı istila etmişler, saldırıyorlar. Allah'ın şeriatını kaldırmışlar. İade etmek için bütün bu şeriatı, toprakları kurtarmak için esir kardeşlerimizi kurtarmak bütün bunlar da vacip oluyor. Müslüman bir tane bacımız dahi düşse ellerine onu kurtarmak hepimize vacip oluyor. Bir Müslüman kardeşimiz esir olsa onların elinde onu kurtarmak vacip oluyor. Hatta İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyh daha da ileri göstererek diyor ki ehli zimmet olan yani bizim devletimizde yaşayan Yahudi ve de Hristiyan bize cizye ödüyorlar ve onlar düşmanın eline esir olarak düştüler. Onları bile kurtarmak vaciptir diyor. Cihatla ve hatta buna neyle yani gücümüz yetiyorsa. Onu bırakın yani hem şu an kardeşlerimiz esir durumda. Erkek olsun kadın olsun. İkincisi Allah'ın şeriatı kaldırılmış, iptal edilmiş. Üç halifelik sistemi kaldırılmış. Dört küfür yayılıyor yeryüzünde, yayıyorlar. 5 Müslümanlar katlediliyorlar. 6 topraklarımız işgal edilmiş. 7 yerüstü zenginliklerimiz sömürülüyor. Ve daha nice yani şeyler sayılabilir. Bütün bunlarda savaşmak ne oluyor? Vacip oluyor Müslümanlara. Peki savaşacak durumda değillerse o zaman kuvvet hazırlamaları diyor vacip oluyor. Çünkü böyle bir kaide var. فَاِنَّ مَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَوَا وَاجِبُ. Bir vacibin yerine gelmesi nelere ihtiyaç duyuyorsa o zaman onları da yapmak vaciptir. Namaz kılacağın zaman avretini örtmen nedir? Vacip oluyor sana. Avretini örterken o zaman bir yerde kumaş, elbise varsa o kumaşa, o elbiseye gidip getirmen sana vacip oluyor. Abdest almak nedir? Namaz için gerekli olan bir şarttır. Abdeste de asıl olan nedir? Toprak mıdır, su mudur? Asıl olan sudur. Su mesela 200 metre aşağımızda. O suya inmek ya da oradan su getirmek abdest için ne oluyor bize? Vacip oluyor namaz kılacağımız zaman. Normal şartlarda vacip değil yani. Git aşağıdan bir bidon su getir. Vacip mi ahi? Yok öylesine hani iyi olur. Sularız burayı böyle serinleriz güzel olur. Bu isteğe bağlıdır. Ama namaz vakti olduğu namaz kılacağız. Aşağıda su var toprakla teyemmüm edemeyiz. O zaman ahi sen git su getir ya da herkes gitsin aşağıdan abdest alsın. Bu halde o zaman oradan su getirmek ve hatta aşağı inmek ne oldu? Vacip oldu. İşte budur kaide. Yani bazı şeyler meydana gelmesi için nelere ihtiyaç oluyorsa onlar da vacip oluyor. İslam devletini hakim kılmak, hilafeti tesis etmek vaciptir. Bunun için ne gerekiyor? Cemaat olmak lazım, davet etmek lazım, elemanların yetişmesi lazım, cihad etmek lazım. Bütün bunlar hepsi vacip oluyor. O şekilde. İşte cihadı da yerine getirebilmek, onlarla çatışabilmek için nelere ihtiyaç duyuluyorsa onları da elde etmek, onlara sahip olmak, onun eğitimini almak, onu öğrenmek de bize ne oluyor? Vacip oluyor. Bu kadarla iktifa edelim. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.
فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سل إماما